Ayrım 19, Keane, Robert Ludlum, sayfa 221, 3. kısım. Büyük araba Campo di Fiori'nin bahçe kapısına yaklaştı. Camdan bakan Victor büyük bir hüzün duyuyordu. Yine o eski olaylar gözlerinin önünde canlanmıştı. Bu kapının gerisinde kalan topraklarda yapılan işkence yüzünden hayatı değişmişti. Gözlerinin önünde kara cübbeli rahipler belirmişti. Victor Paris'ten uçakla Milano'ya gelmiş ve dikkati çekmemeye çalışarak Albergo Milano Oteli'nde Amerikalı Victor Fontin olarak bir oda tutmuştu. Neyse, yılların geçmesi yararlı olmuştu. Kendisini merakla süzen kimseye rastlamamıştı. Oysa 30 yıl önce Victor Fontin veya Fontini adı Milano'da hemen konuşmalara yol açardı. New York'tan ayrılmadan önce Campo di Fiori'nin yeni sahiplerinin adını öğrenmişti. Malikane 27 yıl önce satılmış ve bir daha el değiştirmemişti. Barricours, Pere ve Fils adındaki Grenoble'lü bir Fransız İsviçre ortak şirketi almıştı Campo di Fiori'yi. Fakat Grenoble'da Barricours adında ne bir şirket ne de bir adam vardı. Satışı tanzim eden avukat 1951'de öldüğü için bu konuda bilgi almak mümkün olamamıştı. Araba büyük evin önünde durdu. Burada kimse yaşamıyor gibiydi. Bakımlı ev daha çok bir müzeyi andırıyordu. ''Burada hiç kapıcı veya bekçi yok mu?'' diye sordu Victor. Şoför arkaya döndü. ''Bugün yok padrone. Ne muhafızlar ne rahipler divanının üyeleri.'' Victor heyecanla sallanınca bastonu kanepeden kayıp düştü. ''Beni kandırdılar.'' ''Gelmenizi bekliyorduk fakat sizi kandıran olmadı. İçeride sadece bir adam var, o da sizi bekliyor.'' ''Adı Enrici Gaetano mu?'' ''Size burada rahipler divanından kimsenin bulunmadığını söyledim. Lütfen içeriye girin. Yardıma ihtiyacınız var mı?''
''Hayır, kendi başıma gidebilirim.''
Victor ağır ağır arabadan indi. Her adım bir mücadele sayılabilirdi. O anda can acısını unutmuştu. Campo di Fiori'ye cevap bulabilmek için gelmişti. Ama böyle bir durumla karşılaşacağını sanmamıştı. Ona çocukluğunu hatırlatan mermer basamakları çıkıp kalın meşe kapıya yaklaştı. O dayanılmaz kedere kapılacağını düşünerek orada durdu. Fakat bir şey hissetmedi. Bu evde hayat yoktu artık. Sonra motor sesini duyarak döndü. Araba dönmüş uzaklaşıyor, şoförün bir an önce oradan kaçmayı istediği anlaşılıyordu. Victor böyle bakarken madeni bir ses yankılandı. Kapının sürgüsü çekilmişti. Dönünce ağır meşe kapının açılmış olduğunu anladı. Kapıldığı hayret ve hiddet gizlenecek gibi değildi. Bunu saklamaya da gerek görmedi. Vücudu öfkeyle sarsılıyordu. Kapıdaki adam bir rahipti. Siyah cübbeli adam çok yaşlı ve zayıftı. Öyle olmasaydı Fontin ona vurabilirdi. Bunun yerine adama bakarak hafif sesle konuştu. ''Bu evde bir rahip görmek beni çok üzdü.'' Rahip aksanlı bir İtalyanca ile cevap verdi. ''Böyle düşünmenize üzüldüm. Biz Padrone Fontini Cristi'yi çok sayardık ve en değerli hazinelerimizi de kendisine teslim etmiştik.'' Göz göze geldiler. Victor'un hiddetinin yerini büyük bir şaşkınlık aldı. ''Siz Yunanlısınız.'' Sesi fısıltı gibi çıkmıştı. ''Evet, fakat bunun önemi yok. Lütfen içeriye gelin.'' Yaşlı adam Victor'un içeriye girmesi için yana çekildi. ''Bol vaktimiz var. Etrafınıza bakın. Burada pek bir şey değişmedi. Her odanın fotoğraflarının çekilip demirbaş listeleri yapıldı. Her şeyi olduğu gibi bıraktık.''
''Almanlar da öyle yaptılar.'' Fontini büyük holde ilerledi. Campo di Fiori'yi ele geçirmek için bu kadar uğraşanların değişiklik yapmamaları garip doğrusu.
İnsan tanınmış bir mücevheri kesmez veya değerli bir resimde değişiklik yapmaz. Bunda bir gariplik yok. Victor bastonuna dayanarak ilerlerken birden babası, annesi ve bütün aile evdeymiş gibi geldi. Onların konuşup gülüştüklerini duyuyordu. Sonra şekiller ve sesler kayboldu. Bunları unutmanın zamanı gelmişti. Rahip güney tarafını işaret etti. ''Babanızın çalışma odasına gidelim mi?''
Yaşlı adamın peşi sıra odaya girdi Victor. Gözleri istemeden eşyalara takıldı. Her masa, her iskemle, her halı hatırladığı gibiydi. Derin bir soluk alarak gözlerini kapattı. Bir zamanlar varlığının canlı bir parçası olan bir müzedeydi. Bir bakıma bu çok korkunç bir işkence sayılırdı. Gözleri Savarone'nin masasındaki yeşil lambaya gitti. 30 yıl önce de o lamba masanın üstünü böyle aydınlatmaktaydı. O masaya kesilmiş bir el atılmıştı. Lambanın ışığı Geoffrey Stone'un parçalanan kafatasını aydınlatmıştı. "Rahip oturur musunuz?" dedi. Bir dakika sonra, "Ben oturabilir miyim?" "Anlayamadım." "Keşiş babanızın masasının arkasındaki koltuğa oturabilir miyim?" diye sordu. "Gözlerinizi gördüm de." "Burası sizin eviniz, o da sizin masanız. Ben ziyaretçiyim."
"Ama yabancı değilsiniz."
"Öyle. Barricurs, Pear ve Fils'in bir temsilcisiyle mi konuşuyorum?"
"Evet." Rahip masanın arkasına geçti. "Milano'daki avukatı suçlu bulmayın. O durumu bilmiyordu. Barricurs sizin şartlarınızı kabul etti. Fakat aslında Barricurs Zenope mezhebine aittir."
"Benim düşmanım. 1942'de Oxfordshire'da MI6'in bir kampı vardı. Orada karımı öldürmeye kalktınız. Pek çok kimse hayatını kaybetti."
"Bu işte kilisenin büyüklerinin bir suçu yok. Bazı fanatikler bildiklerini okuyorlar ve onlara engel olamıyoruz. Bu sözlerimi kabul edeceğinizi de sanmıyorum."
"Hayır. İtalya'da olduğumu nasıl anladınız?"
"Eskisi gibi geniş bir örgütümüz yok ama hala haber alma kaynaklarımız var. Bir adamımız daima sizinle ilgileniyor. İsmini sormayın çünkü söylemem. Neden geri döndünüz? 30 yıl sonra neden Campo di Fiori'ye döndünüz?"
"Fontin Gaetano adında birini bulmak için," diye cevap verdi. "Enrici Gaetano."
"Gaetano Varese tepelerinde oturuyor."
"O hala Selanik trenini arıyor. Balkanları dolaşıp İtalya'ya gelmiş. Kuzeydeki dağlara da çıkmış. Siz neden yıllardır buradasınız?"
"Keşiş çünkü esrarın anahtarı burada," diye karşılık verdi. "1939'un Ekim'inde bir anlaşma yapıldı. Ben Campo di Fiori'ye geldim. Savarone Fontini Cristi'nin yardım etmesini ben sağladım. Mezhebine düşkün bir keşişle makinist olan ağabeysini de trende ben yolladım. Tanrı adına onların ölümlerini isteyen de benim."
Victor keşişe baka kaldı. Masadaki lamba onun soluk sıska yüzünü ve kederli gözlerini aydınlatıyordu. Victor Fontin birden Washington'daki bürosuna uğrayan armatörü hatırladı. "Bir Yunanlı bana gelerek ailesinin bilemediği bir şekilde kiliseye yardım ettiğini söyledi. Sözünü ettiğiniz keşişin ağabeysinin adı Anaxas mıydı?"
Rahibin gözleri birden canlanır gibi oldu. "Bu ismi nereden duydunuz?"
Victor Fontin başını çevirdi. Gözleri duvarda bir tabloya takıldı. Bu bir av sahnesiydi. Ellerinde tüfekler olan adamlardan korkan kuşlar çalıların arasından çıkmış uçuyorlardı. Onların daha üstünde başka kuşlar uçmaktaydı. "Sizinle bilgi değiş tokuşu yapalım. Neden babam Zenope'ye yardım etmeye razı oldu?"
"Bunun cevabını biliyorsunuz. Kendisi sadece bir tek şey düşünmüştü. Hristiyan aleminin parçalanmamasını istiyordu. Faşistlerin yenilmesini arzu etmekteydi."
"İyi ama o kasa neden Yunanistan'dan çıkarıldı sanki?"
"Almanların yağmacı olduğu biliniyordu. Kiliselerimize de göz dikmişlerdi. Polonya ve Çekoslovakya'dan bu haber geldi. Nazi komutanlar müzeleri soyuyor, manastır ve kiliseleri yağma ediyorlardı. Böyle bir tehlikeyi göze alamazdık. Babanız kasanın götürülmesini sağladı. Bunu çok iyi bir şekilde planlamıştı. Böylece Donati kandırıldı."
Victor ekledi. "İkinci bir treni 3 gün sonra aynı yere yollayarak değil mi?"
"Evet, Almanlar aracılığıyla ikinci trenin geleceği Donat diye duyuruldu. Almanlar o kasanın anlamını bilmiyorlardı. Onlar değerli sanat eserleri, resimler, heykeller ummaktaydılar. Onlar için böyle ne olduğu belirsiz yazıların önemi yoktu. Fakat fanatik Donati dayanamadı. O Filioque inkarlarının bulunduğu yüzyıllardır söyleniyordu. Bunları ele geçirmesi gerekiyordu. Kardinalle Nazilerin yararları bir noktada birleşti. Berlin Savarone Fontini Christi'nin gücünün yok edilmesini istiyordu. Donati ise babanızın ne pahasına olursa olsun trene erişememesini arzu etmekteydi.
Neden Donati bu işe karıştırılmıştı?
Buna da yine babanız neden oldu. Nazilerin Vatikan'da güçlü dostları olduğunu biliyordu. Donati'nin iç yüzünü ortaya çıkarmak niyetindeydi. Almanlar söylemeseydi, Donati'nin ikinci treni bilmesine imkan yoktu tabii. Babanız işte bundan yararlanmak istiyordu. Fontini Christi'nin bizden tek istediği de bu oldu. Ama sonunda bu yüzden Campo di Fiori'de herkesi öldürdüler.
Victor babasının Donati ile ilgili sözlerini hatırlıyordu. Savarone onun kendiliğinden emirler çıkarıp cahilleri korkuttuğunu ve zorla istediklerini yaptırdığını anlatmıştı. Victor Fontini'nin çelik korsesi sırtını acıtmaya başlamıştı. Uzun süre ayakta durmuştu. Bastonuna dayanarak yürüyüp babasının masasının önündeki koltuğa oturdu.
Yaşlı keşiş, trende ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu.
Evet, Brevoort bunu anlattı.
Brevoort'a gerçeğin sadece bir bölümü söylenmişti. O işin iç yüzünü bilmiyordu. Aslında önemli olanlar o inkarlar değildi. Önemli olanı diğer bütün belgelerden çok daha eski bir tarihte yazılmış bir itiraftı.
Zenobe keşişi gözlerini Victor'dan kaçırdı. O Filioque inkarları sadece bilim adamlarının inceleyecekleri şeylerdi. Arami belgesinde yazılı olan şeyler de pek belirsizdi. Bununla birlikte bu belgeler 30 yıl önce savaş sırasında açıklansaydı korkunç bir sonuç verebilirdi. Brevoort için de bu yeterliydi.
Victor Fontin büyülenmiş gibi olmuştu. O itiraf nedir? Bundan söz edildiğini hiç duymadım.
Keşiş kararını vererek Victor'a baktı. Bu her şeydi. 67 yılında bir Roma hapishanesinde parşömene yazılmıştı bu itiraf. Bu tarihi iyi biliyoruz. Çünkü belgede İsa'nın ölümü İbrani takvimine göre belirtilmişti. Hesaba göre bu milattan sonra 34 yılına geliyordu. Parşömeni ne yaptığını bilemeyerek diyar diyar gezen bir adam yazmıştı. Kendisi Getsemane, Kapernaum, Genesaret, Korent, Pontus, Galatya ve Kapadokya'dan söz ediyordu. Yazar Betsaydalı Simon'dan başkası olamazdı. İsa diye söz ettiği biri kendisine Petrus adını vermişti. O parşömende yazılı olanları tahmin etmenize bile imkan yok. Bunun bulunması gerek.
Fontin hafif sesle ve ortadan kaldırılması mı gerekiyor diye sordu.
Ortadan kaldırılması şart. Fakat sandığınız nedenler yüzünden değil. Çünkü hiçbir şey değişmemekle birlikte her şey değişiyor. Ettiğim yeminler dolayısıyla size daha fazlasını söylememe imkan yok. Biz yaşlı insanlarız ve vaktimiz de kalmadı pek. Elinizden geliyorsa yardım etmelisiniz. O parşömen tarihi değiştirebilir. Bunun yüzyıllar önce ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bu belge dünyanın büyük bölümünü korkunç bir felakete sürükleyebilir. Kimsenin böyle bir acı vermeye de hakkı yoktur.
Victor keşişin sözlerini tekrarladı.
Hiçbir şey değişmemekle birlikte her şey değişiyor. Bu sözde çelişki var, anlamsız bir söz.
Parşömene yazılmış itiraf çok anlamlı. Size başka bir şey söyleyemem.
Victor Raib'in gözlerinin içine baktı.
Babam bu parşömeni biliyor muydu? Yoksa ona da Brevoort'a anlatılanlar mı söylenmişti?
Zenobe keşişi babanız biliyordu diye cevap verdi. Babanız Filoque inkarlarıyla Arami belgesinin ne anlama geldiğini hemen bilebilirdi. Brevard bunun farkında değildi. Pek çok eski belge gibi bunlar konusunda da tartışma yapılabilirdi. Ancak o parşömendekiler tartışmaya gelecek gibi değildi. İşte bu korkunç gerçek yüzünden Fontini Christie'nin bu işi üstüne alması gerekiyordu. Kendisi de bunu anlayıp kabul etti. Bir Roma hapishanesinde parşömene yazılmış bir itiraf. Demek kasadaki önemli belge buydu. Victor Fontin madeni bastonuna dayanarak öne eğildi. Anahtarının burada olduğunu söylediniz. Neden? Donatti her yeri aratmış. Sizde de 27 yıldır buradasınız. Ve bir şey bulamamışsınız. Babanız anahtarların burada olduğunu söyledi. Neydi bunlar? İpuçları Campo di Fiori'deydi. Babanız kazınan işaretler 1000 yıl kalacak dedi. Bunu oğlunun anlayacağından da emindi. Çünkü bu oğlunun çocukluğuyla ilgiliydi. Ama oğluna bir şey söylememiş olduğunu daha sonra öğrendik. Victor büyük evde yatmayı reddetmiş, Barzini'nin odasında kalacağını söylemişti. Tek başına kalmayı, o evdeki ıstırap veren eşyalardan uzaklaşıp düşünmeyi istemişti. İpucunu bulana kadar da korkunç olayları ve her şeyi teker teker inceleyecekti. Birden o korkunç geceyi hatırladı. Makineli tüfeklerin korkunç sesi kulaklarında yankılanıyordu. Dumanlar dönerek havalanıyor, sevdiklerinin vücutları o beyaz ışıkla bir an havada bükülüyordu. Şampoluk nehirdir, Zürih nehirdir. Babası bu sözleri 2-3 kere tekrarlamıştı. Savarone bu sözleri haykırırken 3. arabaya bakmış ve ölüm anında celladının kim olduğunu görmüştü. Sonra son gücüyle vücudunu gererek sol tarafı işaret etmişti. Ama o evi Almanların bastığı evi işaret etmemişti. Evin gerisinde bir yeri anlatmaya çalışmıştı. Evin gerisinde Campo di Fiori'nin ormanı vardı. Nehir, ormanın içinden geçen o dere, çocukluklarında onların özel nehriydi. Victor'un yüzünden terler akıyordu. Zürih'te değildi. Birkaç dakika ötedeydi bu nehir. Her attıkları tarihlerin 1000 yıl kalacağı kayalar da oradaydı. Gözlerinin önünde nehir belirdi. Derenin en derin kısmında büyük bir kaya vardı. Çocukluklarında oradan suya atlarlar ve kayanın üstünde yatıp güneşlenirlerdi. Bu kayaya isimlerinin baş harflerini oymuşlar, daha türlü şeyler yazmışlardı. Çocukluğunda bu kayadaki her şeyin 1000 yıl kalacağını söylerdi. Savarone oğluna haber bırakmak için o kayayı mı seçmişti? Birden her şeyi anladı. Öyle olması gerekiyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 229.